5. Kaset 1. Yüz Sivil Cumhurbaşkanı Özal 31 Ekim'de meclis tarihini günlerden birinde aşıyordu. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mücadelede asker daha önce yaşanan operasyonun da tesiriyle açıktan taraf olmadı ya da olamadı. 1982 Anayasası'nın Cumhurbaşkanlarının seçim usulü çoğunluğuna sahip iktidar partilerini avantajlı kılmaktadır. 1989'un şartlarında en avantajlı isim Başbakan Turgut Özal'dır. TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un yönettiği oturuma Cumhurbaşkanı adayı Turgut Özal 15-10'da alkışlar arasında geldi. Özal'ın gelişinde Cumhurbaşkanlığının diğer adayı Fethi Çelikbaş ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir ayağa kalkmıyordu. Her ikisini de belki sokaktan alıp getirip milletvekili yapmıştı Özal. Ama kendilerini milletvekili yapan genel başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı oldu diye protesto ediyorlardı. Son tur oylamada 263 oy alan Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Özal'ın Cumhurbaşkanı seçildiği oylamaya önceki iki turda olduğu gibi DYP ve SHP'li milletvekilleri katılmazken, Özal'ın Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye için yeni bir dönem başlıyordu. 1 Kasım tarihli gazeteler Hacı Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı haberini verirken Özal da her hafta cuma namazlarına gitmeye devam edeceğini söyleyerek cuma namazlarına gitmekten korkan cumhurbaşkanlarından olmayacağını açıklıyordu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'de dengeleri değiştiren cumhurbaşkanı olarak 1 Kasım günü tarihe geçti. Demirel'in Çankaya'ya kaçışı. Turgut Özal muradına ermiş Çankaya'ya çıkmıştı. Özal artık Türkiye için düşündüğü birçok reformu Çankaya'da gerçekleştirecekti. Ancak Türkiye'nin siyasi sistemi itibariyle istediklerini hemen yapması mümkün değildi. İktidar erki siyasi otorite ile sivil ve askeri bürokrasi arasında paylaşıldığından Özal'ın önce bu sistemi değiştirmesi gerekiyordu. Özal Cumhurbaşkanı seçilince ülkenin bir numaralı gündem maddesi bu kez başbakanlık makamına ve ANAP'ın başına kimin geçeceği oldu. Parti içinde mücadeleler sürerken kamuoyu da merakla Özal'ın atayacağı başbakanı bekliyordu. Özal Cumhurbaşkanlığına giden yolda kafasında planlarını yapmıştı. Kendisinden sonra kimi ANAP'ın genel başkanlığı getireceğini, kimi başbakan yapacağını uzun uzadıya düşünmüş ancak bunu kimseyle paylaşmamıştı. Öyle birini başbakan olarak atayacaktı ki yürütmenin tartışmasız başı kendisi olabilmeliydi. Milli Eğitim Eski Bakanı ve kendisinin eski müsteşarı Hasan Celal Güzel daha Özal Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez Özal'la görüşme gereği bile duymadan ANAP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Güzel partinin milliyetçi muhafazakar kesiminde sevilen ve tutulan bir isimdi. Üstelik de gözü karaydı. Başbakan olursa Özal'ı dinlemeyeceğini herkes biliyordu. Güzel partinin güçlü isimlerinden Keçecilerle de anlaşmıştı. Keçeciler aday olursa Güzel Keçecileri, Güzel aday olursa Keçeciler Güzel'i destekleyecekti. Özal parti içinde adı genel başkan adayları arasındaki adı geçen Mesut Yılmaz, Ekrem Pakdemirli, Güneş Taner, Mehmet Keçeciler, Hüsnü Doğan, Ali Bozer ve Oltan Sungurlu'yu çağırarak aralarında anlaşmalarını ve bir ismin etrafında kenetlenmelerini istemişti. Ancak hiçbiri birbiri lehine fedakarlık yapmaya niyetli değildi. Özal, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'i başbakan olarak atamaya karar vermişti ki parti içinde muhafazakar kanat ayağa kalktı. Muhafazakarlar Tuncer'i kesinlikle istemiyorlar ve gerekirse Hasan Celal Güzel'e destek olacaklarını söylüyorlardı. Muhafazakarların bu resti Güzel'in başbakanlığı demekti. Özal bunu göze alamazdı. Muhafazakar kanattan Mehmet Keçecilerle son gece tekrar görüştü. Keçecilere Akbulut'un ismini önerdi. Keçeciler de arkadaşlarıyla görüştükten sonra Akbulut'a razı olduklarını söyleyince Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut hiç de ummadığı bir şekilde başbakanlığa atandı. ANAP'ın olağanüstü kongresi çok çetin geçti. Hasan Celal Güzel, Keçeciler tarafından okkalı bir kazık yemese az daha ANAP'ın genel başkanı oluyordu. Keçeciler sözünde durmamış, arkadaşlarıyla birlikte Akbulut'tan taraf olmuştu. Cumhurbaşkanı Özal, Yıldırım Akbulut'un ANAP genel başkanlığına seçilmesiyle derin bir nefes aldı. Akbulut, halim selim bir adamdı. Üstelik Özal'a bugüne kadar hiç itiraz etmemişti. Özal artık anayasanın kendisine verdiği tüm yetkileri sonuna kadar kullanacak ve yürütmenin başı da buna izin verecekti. Cumhurbaşkanı Özal'ın yeni yıl nedeniyle verdiği Çankaya Köşkü'ndeki resepsiyona ana muhalefet lideri İnönü ve DYP lideri Demirel gelmemişti. Her iki lider de Özal'ı tanımadıklarını ileri sürüyordu. Bu durum ileride yaşanacak kavgaların habercisi oldu. 1990 yılı ile birlikte Özal, Türkiye'nin iç dengelerinin değiştirilmesine yönelik adımlar atmaya başladı. Cumhurbaşkanının kafasında sürekli olarak Türkiye'nin en önemli güç odağı olan ordunun yerinin yeniden tespiti vardı. Torunay'ın Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiği dönemde Genelkurmay'ı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamayı düşünmüş ancak şartlar buna izin vermemişti. Demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede böyle garip bir durum yaşanmıyordu. Genelkurmay protokolde başbakandan hemen sonra ana muhalefet liderinden de hemen önce geliyordu. Başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri devlet protokolünde Genelkurmay Başkanı'ndan sonra geliyordu. Özal kendisini çok seven ve kendisiyle aynı görüşleri paylaşan gazeteci Yavuz Gökmen'e, ordunun sivilleştirilmesi ve modernizesi için bununla ilgili düşüncelerini anlattı. 19 Haziran'da Özal'ın düşünceleri Günaydın gazetesinde manşet oldu. Kaynağı belirtilmeyen ancak kaynağının Özal olduğu anlaşılan haberde ordu evlerinin halka açılması, komutanların ihale yetkilerinin kaldırılması, profesyonel askerlik gibi hassas konularda radikal değişikliklerin arzulandığı belirtiliyordu. Bu Özal'ın ilk sondajıydı Cumhurbaşkanı olarak. Körfez Savaşı. Irak'ın Kuveyt'i işgali ile Orta Doğu'da başlayan yeni süreç, Cumhurbaşkanı Özal ile hükümet ve orduyu karşı karşıya getirdi. Krizle birlikte Türkiye ilk iş olarak Irak'tan gelen petrol boru hattını kapattı. Özal ısrarla meclisin toplanıp hükümete savaş ilanı ve yurt dışına asker gönderme yetkisi vermesi için baskı yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı anayasada kendisine verilen yetkileri kullanıp başkomutan olarak Türkiye'yi savaşa dahil etmeyi planlıyordu. Özal'ın kafasında hep Musul ile Kerkük vardı. Özal'ın isteğine muhalefetle birlikte ANAP'ta karşı çıktı. Özal, Irak'ın Kuveyt'e işgalini Türkiye açısından bir fırsat olarak düşünüyordu. Türkiye bu krizde diplomatik ve askeri roller alabilirse bölgede önemli bir güç olacaktı. 1 Eylül'de meclisin yeni yasama yılı açılır açılmaz ilk işi hükümete savaş yetkisi vermek oldu. Ancak Başbakan Akbulut bu yetkinin hükümetinde olmasından korkuyordu. Özal'ı gayet iyi tanıyordu. Kendisi istemese de bazı şeyleri Özal'ın kendisine empoze edebilirdi. Turgut Özal dünyayı yakından takip eden bir cumhurbaşkanıydı. Köşke kurulan bilgisayar sistemleri sayesinde Türkiye'deki ekonomik ve siyasi gelişmeleri yakından takip ederken dünyayı da ihmal etmiyordu. Dünyadaki değişimi yakından gören Cumhurbaşkanı bir konuşmasında John Ahmet'in devri daim makinesi bile değişiyor, dünya değişmiyor mu zannediyorsunuz diyerek gelişmelere dikkat çekmişti. Orta Doğu'daki bitmeyen savaş ve Balkanlar'da kısa bir süre sonra patlaması muhtemel milliyetçilik akımlarının Türkiye'ye zarar vermesini engellemeye çalışan Turgut Özal, Türkiye'nin toprak bütünlüğü konusunda tavizsizdi ancak Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözleri ile mutabık değildi. Gün gelir Türkiye toprak kaybedebilirdi. O halde genişlemeyi de düşünebilirdi. Özal bu düşüncelerinden dolayı Musul ve Kerkük'ün ele geçirilmesi için hayaller kuruyordu. Hayal kuruyordu çünkü Musul ve Kerkük Irak toprakları içindeydi. Gayrimenkul satın alır gibi Musul ve Kerkük alınamazdı. Nasıl alınacaktı o halde? Askeri yöntemlerle, yani savaşla. İşte Özal, Türk ordusunun savaşı göze alabileceğinden emin değildi. Körfez krizi sırasında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantılarından birinde Özal, kendi getirdiği Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'a ordunun kara savaşına hazır olup olmadığını sordu. Torumtay ne diyeceğini şaşırmıştı. Karşısındaki adam resmen Irak'a girmek istiyordu. Torumtay, Türk askerinin her türlü savaşa hazırlıklı olduğunu söyledi ama bu fikrin çılgınlık olacağını da söylemeden edemedi. Özal'la Torumtay arasındaki bu kısa tartışma, ertesi günkü Milliyet gazetesinde Özal'ın ağzından "Ben savaşan general isterim" manşeti ile çıktı. Dipnot: Şamil Tayyar, Milliyet gazetesi, 15 Aralık 1990. Torumtay savaştan kaçıyor. Cumhurbaşkanı alışılmışın dışında bir insandı. Çankaya Köşkü'nde yapılan güvenlikle ilgili toplantılarda toplantıya katılan komutanları şok eden görüşler ileri sürüyordu. Neredeyse bir kurmay subay kadar güvenlik konuları ile ilgili olduğu belli olan Özal, bilinen devlet geleneğinin dışına çıkan davranışlarından da hoşlanıyordu. Özal'ın bu tutumu genelkurmay ile devlet sivrisi arasındaki kanalların tıkanmasına neden oldu. Torumtay'ın savaşa girmeme yönünde belirlediği politika nedeniyle inisiyatif yavaş yavaş Özal'a kayıyordu. Körfez'deki krizin savaşa dönmesi an meselesiydi. Fakat Türk ordusunun fiilen bir savaşa girmeye hazır olmaması Genelkurmay Başkanı'nı düşündürüyordu. Torontay, alt kademesiyle de görüştükten sonra ordunun Özal'a tavrının ortaya konması için istifaya karar verdi. İstifa söylentileri de hemen yayılmıştı Ankara'ya. Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamında Orgeneral Doğan Güreş oturuyordu. Torontay'ın istifa etmesi halinde Genelkurmay Başkanlığı'na atanması muhakkak olan Güreş'in körfez meselesine bakışı da sivil otorite tarafından bilinmiyordu. Torontay kuvvet komutanlarını topladıktan sonra tarihi kararını açıkladı, istifa edecekti. Komutanlar hep birlikte istifa etmeye yöneldilerse de Torontay kendisinin istifasının yeterli olacağını söyleyerek ordunun üst kademesinin toptan boşalmasının zararlı olacağını söyledi. Torontay'a göre Özal'a en fazla bozuk olan Kara Kuvvetleri Komutanı Doğan Güreş'ti. Güreş komutanına kendisine Genelkurmay Başkanlığı teklif etmeleri halinde kabul etmeyeceğini söylemişti. Dipnot, Özal yaşasaydı Yavuz Gökmen. Torontay son bir kez Cumhurbaşkanı ile görüşerek aradaki soğukluğun giderilmesini denedi. Özal, Torontay'ı doğru dürüst dinlememişti bile. Özal'a göre Torontay her şeyi bürokrasiye bağlıyor, sivil otoriteye uymuyordu. Genelkurmay Başkanı Çankaya Köşkü'nden ayrıldığında çok üzgündü. Yıllarını verdiği kışladan böyle ayrılmak istemiyordu ama yapacak bir şey yoktu. İşin ucunda savaşa girmek vardı. Derhal karargahına giderek istifasını yazdı. Başbakanlığa gönderdi. Genelkurmay Başkanı'nın istifası haber ajansları tarafından flash flash flash diye duyurulmuştu. Özal, Öztürk'ün uzayından sonra bir kez daha asker içindeki dengeleri bozmuştu. İstifa haberiyle birlikte Özal'dan bir an önce kurtulmak isteyen güçler yine darbe senaryolarını piyasaya sürdü. Torontay hak etmediği bir şekilde istifaya zorlanmıştı. O halde darbe yapıp Özal'dan intikamını almalı ve Özal'ı siyaset sahnesinden silmeliydi. Tezgahlar kuruldu ama darbe beklentileri yine boşa çıktı. Hükümet, Kara Kuvvetleri Komutanı Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanlığı'na atanmasıyla ilgili kararnameyi köşke gönderdiğinde Güreş Paşa birlikte istifa etmeyi önerdiği komutanıyla bir daha görüşmemek üzere ipleri kopartıyordu. Güreş Paşa, Genelkurmay Başkanı olduktan sonra Torontay'ı bir kez bile arayıp hal hatır bile sormayacaktı. Dipnot, Özal yaşasaydı Yavuz Gökmen. 1991'e Türkiye savaşla girdi. NATO uçaklarının Irak'ı vurmasıyla Körfez'de savaş başlamış oldu. İncirlik'ten kalkan NATO uçaklarının Irak'ı vurması, Türkiye açısından savaşa dahil olmak anlamına geliyordu. Irak da Türkiye'ye saldırabilirdi. Özal'a bu ihtimal sorulduğunda tam kendisinden beklenilen cevabı verdi. Atamaz, keşke atsa. Eğer füze atarsa ikinci cephe açılır. Özal'ın Cumhurbaşkanlığının ilk iki yılı ANAP kongreleri ve Körfez Savaşı ile geçti. Mesut Yılmaz, ANAP'ın başına geçer geçmez erken seçim kararı aldı. Türkiye için 20 Ekim seçimleri bir dönüm noktasıdır. Yıpranan ANAP iktidarı karşısında fütursuzca vaatlerde bulunan, vaat ettiklerinin gerçekleşme şansının bile bulunmadığını bildiği halde insanları kandırmaktan çekinmeyen DYP lideri Demirel, basının da desteğiyle seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Yılmaz, gençliği ve ciddiyetiyle kan kaybeden ANAP'ın oylarını %24'te tutmayı başarmıştı. İnönü'nün SHP'si ise seçimden üçüncü parti olarak çıktı. ANAP'ın genç genel başkanı seçimden hemen sonra seçmenin kendilerine muhalefet görevi verdiğini belirterek koalisyona girmeyeceklerini açıklamasıyla DYP-SHP hükümetinin temelleri atılmış oldu. Demirel 11 yıl aradan sonra artık başbakandı. Siyasete ara verdiği 11 yılda Edirne'den öteye geçmeyen, siyasi rekabeti sadece Özal ve ANAP'a saldırmak olarak algılayan Demirel, geç gelen başbakanlığı da ayrıca davullu zurnalı törenlerle kutladı. Demirel ve İnönü'nün seçim meydanlarında politikalarını Özal üzerine kurmaları nedeniyle Türkiye'de yeni bir kavga başlamıştı. Özal istemese de iktidarı paylaşacaktı. Paylaşacaktı çünkü anayasa kendisine bu yetkiyi veriyordu. Cumhurbaşkanı Özal'ın Demirel hükümeti ile ilk büyük kapışması İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasıyla başladı. Özal, tarihi konuşmasında Türkiye'nin ciddi hatalar yapmaması halinde 21. asrın Türklerin ve Türkiye'nin asrı olacağını iddia ediyordu. Ancak hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Cumhurbaşkanı kısa bir süre sonra ekonominin çıkmaza gireceğini söylüyordu. Başbakan Demirel, Özal'la oturup konuşup anlaşmak yerine Özal'ı kendilerini gagalamakla suçladı. Özal'ın ekonomi ile ilgili uyarıları nedeniyle kongre konuşmasının ana hatları araya kaynayıp gitmişti. Oysa Cumhurbaşkanı paralısının millet değil insan olduğunu söylüyordu. Özal'ın kafasında Türkiye'nin idari ve siyasi yapısının değiştirilmesi çerçevesinde yeni bir anayasa vardı. İngiltere'nin yazılı bir anayasası bile yoktu. ABD'nin anayasası 13 maddeden oluşuyordu. Özal, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı değiştirilerek bir haklar beyannamesi şeklinde 17-18 maddelik bir metin haline getirilmesini düşünüyordu. Ancak bunun önündeki en önemli engel Türkiye'nin siyasi mekanizmasının yanlışlığından faydalanan kesimlerdi. Türkiye'nin başı yıllardır dışarıda Kürt meselesi nedeniyle dertteyken içeride de süren PKK terörü ülkenin kanayan yarasıydı. Kıbrıs ile Güneydoğu konusu sürekli olarak Türkiye'nin önüne ısıtılıp getiriliyordu. Özal bu iki konuda da önemli adımlar atmaya niyetliydi. Geçirmiş olduğu bypass ameliyatı nedeniyle ömrünün kısa olabileceğini düşünüyor ve bir an önce bu konuları halletmeyi arzuluyordu. Kıbrıs konusunda Yunanistan'la masaya oturulabileceğini dile getiren Özal, bu meselenin Türkiye'nin istediği şekilde çözülmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Güneydoğu konusunda Özal'ın fikirleri bugün bile hala anlaşılabilmiş değildir. Cumhurbaşkanı siyasal çözümden bahsederken muhalefet bunu Türkiye'nin üniter yapısının altına konan bomba olarak değerlendirmiş ve Özal'a karşı bombardımana başlamıştır. Özal, Kürt meselesi konusunda ilk atağını 1992 yılının Ağustos'unda yaptı. Cumhurbaşkanı Kürtçe eğitimin serbest bırakılması gerektiğini vurgularken Kürtçe televizyona yayınında da başlanması gerektiğini düşünüyordu. Bir kere şunu bilmeli ki terör devam eder. Ben terörle mücadeleyi sürdürürüm ama bunun yanında başka şeyler de yapardım. Teröre adam veren de bizim oradaki vatandaşlarımız. Bu nasıl oluyor? Para vererek olmuyor. Fikri enjeksiyonla oluyor. Lise ve üniversiteler arasında epey gidenler var. Bu adam kaçırma falan değil. Demek ki işin temelinde fikri mücadele var. Biz de fikre karşı fikirle mücadele etmeliyiz. Şimdi adam kalkıp ben televizyonumda Kürtçe şarkı bile dinleyemiyorum derse ne cevap vereceksin? Cesur adımlar atılmalı. Ama ben bugün bu düşüncelerimi söylesem kıyamet kopar. Cumhurbaşkanı bu fikirlerini merhum gazeteci Yavuz Gökmen'e anlatıyordu. Kürtçe eğitim istiyorsa buyur aç diyeceksin. Bakın bakalım acaba giden olur mu? Federasyon tartışmalarına ise Özal şöyle açıklama getiriyordu. Ben federasyon demedim, federasyona karşıyım. Federasyon olursa oraya yatırım gitmez. Sonra federasyon olursa o bölge insanını buraya sokarlar mı? Bir kere bölgede Kürt devleti kurulacağı korkusunu üzerimizden atmak gerekir. Türkiye istemezse bölgede Kürt devleti kurulamaz. Federasyon tartışılsın dedim. Tartışılsın ki olmayacağı görülsün dedim. Özal'ın bu sözleri Türkiye'nin siyasi yapısı hakkında da önemli bilgiler veriyor. Anayasa ile büyük yetkiler tanınan ve hiçbir sorumluluğu olmayan Cumhurbaşkanı bile Türkiye'nin en ciddi meselelerinden biri hakkında gerçek fikirlerini söyleyemiyordu. İşte Özal'ın başına geleceklerden korkusu Türkiye'de demokrasi olmadığının en önemli kanıtıdır. Üstelik Özal, ANAP'ın iktidardan uzaklaşmasıyla artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yönetemiyordu. Başbakan Demirel de Güneydoğu meselesinde Özal gibi düşünmüyordu. Askerlerin iyi yapılmış planlarının olduğu ve konuyu yakından takip ettiklerini söyleyen başbakan, hadiseyi takip etmekle yetindiklerini söylerken işin askere bırakıldığı ortaya çıkıyordu. Her yıl muhtat olarak çıkartılan darbe söylentileri 1992'de Ankara'yı karıştırdı. Üstelik İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Türkiye'de darbe ortamı doğdu başlıklı haberi darbe meraklıların işine geldi. Zaten askerde darbe yapmaktansa bu söylentilerin arada bir ortaya atılmasına razıydı. Zaman ilerlemekte ancak Özal Türkiye için hayal ettiklerini icraya geçirememektedir. ANAP'ın Mesut Yılmaz'ın hakimiyetine girmesinden sonra parlamento desteğinden yoksun kalan Cumhurbaşkanı, önce ANAP'ta olağanüstü kongre yaptırtmayı denedi ancak operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Özal kararını vermişti. Cumhurbaşkanlığından ayrılıp yeni bir parti kuracak ve çoğunluğu bulduktan sonra da planlarını yürürlüğe koyacaktı. Özal, Balkanlarda. 24 Ocak 1990 tarihli Financial Times gazetesinde Edward Mortimer imzasıyla "Kuzu Aslan'ın Yanında Yatarsa" başlıklı bir makale ve makale ile ilgili bir harita yayınlanmıştı. Makalede 20 yıl sonraki dünya haritası üzerindeki değişikliklerle ilgili değerlendirmeler vardı. Yazara göre dünya hızla değişecek ve milliyetçilik akımları gelişecekti. Sovyetler Birliği'nin yıkılacağının, Avrupa'da Orta Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulacağının belirtildiği makalede Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkelerle birlikte Türkiye'nin de içinde bulunacağı bir Türk Birliği'nden bahsediliyordu. Yani Sovyetler Birliği içindeki Türk devletlerinin toprakları Türkiye'ye dahil ediliyordu. Ancak Türkiye'ye topraklar dahil edilirken Güneydoğu'daki Türkiye sınırı da yeniden çiziliyordu. Haritada bu bölgede bir Kürdistan devleti görülüyordu. Cumhurbaşkanı Özal bu makaleyi okuduğunda çok fazla önemsemedi. Ama hoşuna da gitmemişti. Misak-ı milli sınırlarına pek bağlı kalmak istemeyen Özal'ın kafasında hep büyümek vardı. Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin zengin yeraltı kaynakları vardı ve Özal'a göre Türkiye bu kaynaklardan yararlanmalıydı. Özal, 15 Şubat 1993'te Balkan ülkelerini kapsayan bir dış geziye çıktı. İlk durak Bulgaristan'dı. Bulgaristan'dan sonra Makedonya'ya geçildi. Özal'ın Balkan gezisinin temel amacı Bulgaristan'dan başlayarak Makedonya'ya ulaşacak bir kablo ile enerji nakletmekti. Fiber optik bir telekomünikasyon sistemi ile Türkiye Adriyatik'e bağlanacaktı. Bu güzergahı takip edecek bir de otoyol yapılacaktı. Peki bu hatta yer alan Yunanistan ne olacaktı? Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı bu projeye dahil etmeyi düşünüyordu, bunu açık açık söylüyordu. Aynı proje Türk Cumhuriyetlerini de kapsayacak şekilde geliştirilecekti. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk Birliği oluşacaktı. Bu Özal'ın Osmanlı'yı yeniden diriltme projesiydi. Özal, Balkan gezisinin Makedonya ayağında Türkiye'den gelen bir haberle şok oldu. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'i taşıyan uçak buzlanma nedeniyle düşmüş, Bitlis şehit olmuştu. Cumhurbaşkanının Güneydoğu meselesinde kendisiyle aynı görüşleri paylaşan komutanın ölümünden büyük üzüntü duydu. Özal Balkanlar'da büyük işlerle uğraşırken Türkiye'de hükümet ortakları gayet küçük işlerle uğraşmaya devam ediyordu. Hükümet, Cumhurbaşkanlığı makamının anayasadan kaynaklanan yetkilerini ortadan kaldıracak yasa teklifini bir günde meclisten geçirmişti. Bu yasaya göre hükümet başta müsteşarlar olmak üzere birçok devlet görevlisinin atanmasında Cumhurbaşkanını devre dışı bırakıyordu. Özal bypass yasasını önemsemedi. Nasıl olsa onay için kendisine gelecekti. Geri meclise gönderirdi yasayı. Aynı yasa tekrar gelirse onaylar ancak Anayasa Mahkemesi'ne gidebilirdi. Özal Türk Cumhuriyetlerinde. Cumhurbaşkanı Balkanlarla ilgili projesini Türk Cumhuriyetleri ile devam ettirmeye kararlıydı. 4 Nisan'da yüklü bir program dahilinde Türk Cumhuriyetleri seferine çıktı. Ermeniler ile Azerbaycan arasında yaşanan sıcak çatışma ortamında başlamıştı gezi. Özal, Özbekistan'dan Kırgızistan'a uçarken Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki meseleye yaklaşımını kendisine has uslubuyla ortaya koydu. Ermenistan'a 3 bombamız düşse ne olur? Nahçıvan'a birlik göndersek kim bize ne yapabilir? Özal buydu. Dünyada risk alınmadan sonuç alınmayacağını biliyordu. Özal'a göre mesele Ermenilerin durdurulmasından çok Türkiye'nin Kafkaslar'da bayrak göstermesiydi. Cumhurbaşkanının Türk Cumhuriyetleri seyahatinde gözlerinden kaçan bir nokta heyetteki tüm milletvekillerinin Kürt kökenli olmasıydı. Kürt kökenli Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de gezide Özal'la refakat ediyordu. Özal, gezinin Taşkent durağında akşam geç saatlerde gazetecilerle çiğ köfte yerken beklenmedik bir çıkış yaptı. Bu Güneydoğu meselesini Allah'ın izniyle ben çözeceğim. Artık bu meseleyi kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Bu çok riskli bir iştir. Bu riski alacağım. Sizin yardımlarınızı bekliyorum. Özal daha cümlelerini bitirmemişti ki Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin devreye girdi. Cumhurbaşkanı'nın saatin geç olduğunu ve heyetin yorgun olduğunu söyleyerek yemeğin sona ermesini istedi. Çetin, Özal'ın hükümet politikasına aykırı olarak bazı şeyleri gündeme getireceğini biliyordu. Bu çiğ köfte partisinde bulunan Fehmi Koru, sofradaki tek gazeteciydi. Koru olayı şöyle anlattı. Gezinin son gecesi Azerbaycan'da ikinci kez çiğ köfte partisi düzenlendi. Özal'a haber yollanarak davet edildi ancak Özal gelmedi. Ertesi gün uçakta Özal'a biz çiğ köfteyi dün akşam yedik dedim, çok üzüldü. Neden bana haber vermediniz diye sordu. Demek ki çevresi Çağrı'ya Özal'a haber vermemiş ve böylece Kürt meselesindeki düşüncelerini açıklamasını engellemişti. Özal, 11 gün süren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri gezisinden 15 Nisan'da döndü. Çok yorulmuştu, üstelik aşırı kiloları nedeniyle zor yürüyordu. Cumhurbaşkanı 16 Nisan'da Çankaya Köşkü'ne dayı oğlu Hüsnü Doğan'ı çağırdı. Artık yeni parti kurulması kaçınılmaz görünüyordu. Doğan o günü şöyle anlatıyor. Gece geç saatlere kadar yeni partinin kuruluş çalışmalarıyla ilgili konuştuk. Çok yorgundu. 17 Nisan Cumartesi günü saat 17'de tekrar gelmek üzere köşkten ayrıldım. Cumartesi öğleden sonra Güneydoğu meselesiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunacağını söylemişti ancak detaylar konusunda konuşmadık. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993 Cumartesi günü sabah sporunu yaparken kalp krizi geçirdi. Yürüyüş bandından her zamankinden çabuk indi, bir gariplik vardı üzerinde. Eşi Semra Özal kahvaltının hazır olduğunu söylemişti. Eşine son sözleri ayakkabılarımı giyinip geliyorum oldu. Semra Hanım kahvaltı masasındayken büyük bir gürültüyle irkildi. Arkasını döndüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yerde cansız yatıyordu. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Özal kurtarılamamıştı. Oğlu Ahmet Özal ölümünden kısa bir süre önce babasıyla ölüm üzerine konuşmasını bakın nasıl anlatıyor. Babam iki şeyden korktuğunu söylemişti. Biri can vermek, diğeri de öteki dünyada hesap vermek. Bana sorarsan demişti, can vermenin en iyisi bir nefes alıp vermek kadar kısa olanıdır. Bir de öteki dünyaya kul hakkıyla gitmemek lazım. Madem bana imkan verilmiş doğruları yapmak zorundayım. Onun için politika yapamam, öbür dünyada hesap vermekten korkarım. Yalana dolana bunun için sapamam. Turgut Özal, oğlu Ahmet'e kendisine 5 yıl daha imkan verilse Türkiye'yi artık hiç kimsenin geri götürmeye gücünün yetmeyeceğini söylüyordu. Başkanlık sisteminin mutlaka getirilmesinin şart olduğunu iddia eden Özal, özelleştirmenin tamamlanması ve idari yapının değiştirilmesinden sonra Türkiye'nin büyüyeceğini düşünüyordu. Özal'ın ani ölümü beraberinde bazı kuşkuları da getirdi. Cumhurbaşkanının öldüğü gün Kürt meselesi ile ilgili risk alarak çözüm politikalarını ortaya koyacak olması ve Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasına ilişkin ABD'nin planlarına karşı olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in kuşkulu bir şekilde uçak kazasında şehit olması şüpheleri arttırmıştı. Her ne kadar Özal'ın ailesi bu konuda fazla konuşmak istemediyse de verdikleri anlamlı mesajlar bu ölümün tarihi bir sır olarak kalmasına neden oldu. Özal vadesiyle mi ölmüştü yoksa öldürülmüş müydü? Bu konuda herkesin kendi yorumunu kendisinin yapmasına imkan verecek gelişmeleri kısaca hatırlatmakta fayda var. Özal Apo Pazarlığı. Körfez krizi sırasında Özal sık sık ABD Başkanı Bush ile görüşüyordu. Irak politikaları konusunda daha aktif olmak isteyen Özal'ın elinde Türkmen kartı vardı ama bu kart zayıftı. Özal, Irak'ta söz sahibi olabilmek için Kürt kartının da elinde bulunması gerektiğini düşünüyordu. İşte tam o günlerde Kürtlerden bizim soydaşlarımız diye söz etti. Türkiye, Batı Trakya'da, Kıbrıs'ta soydaşlarına karşı duyarsız kalmamıştı. O halde Kuzey Irak'taki soydaşlarına karşı da duyarsız kalamazdı. Buradaki açmaz, Türk vatandaşı olan Kürtlerin etnik kimliğinin tanınmasıydı. Cumhurbaşkanı Özal'a zaman zaman siyasi danışmanlık yapan gazeteci Cengiz Çandar bu durumu hatırlatınca Özal'dan "Elbette bu yönde adımlar atacağız ama zaman lazım." cevabını aldı. Cengiz Çandar Taliban'ı ile röportaj yapacaktı. Özal'a görüşlerini aktarıp aktaramayacağını sordu. Özal'ın cevabı olumluydu. Çandar Türkiye'nin kapısının açık olduğu mesajı ile Taliban'a giderken Özal da konuyu MGK gündemine getirdi ve Irak Kürtlerine sahip çıkma planını askerlere açtı. Özal'a göre Taliban'ı ve Barzani her bakımdan Türkiye'ye muhtaçtı. Bunları PKK ya da ABD'nin kucağına itmek yerine iletişim kurularak kontrol altına alınmalıydı. MGK toplantısında komutanlar Cumhurbaşkanı'nı dikkatle dinlemişti. Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş sessiz diplomasi ile konunun çözümünü önerdi. İngilizce'de silence process denilen bir yöntem var, yani sessiz diplomasi. Bu konuyu aleni, açık bir şekilde gündeme getirmeyelim. Çok düşük seviyeli, sessiz bir diplomasi uygulayalım. Öyle de yapıldı. Irak krizi patladıktan 2 ay sonra Kürt lider Talabani gezice Türkiye'ye gelmişti. Talabani ile teması köşkün basın sözcüsü Kaya Toper'i sağlamıştı. Talabani o gelişinde dışişleri ve istihbaratçılarla görüşmüştü. Talabani bu görüşmelerinde somut bir noktaya gelemeyince Haziran ayında bu kez Özal'la görüşmek üzere Türkiye'ye yeniden geldi. Talabani'nin Özal'la görüşmesinden sonra Irak Kürtleri PKK'ya karşı Türkiye ile birlikte hareket etmeye başladı. Özal'ın da Kürt sorununa ilişkin en cesur çıkışları o tarihlere rastlar. Önce Kürtçe konuşmanın serbest bırakılmasını gündeme getirdi, sonra diyalogla çözümden bahsetti. Başbakan Demirel'in de Diyarbakır'da Kürt realitesini tanıması 1991 yılının sonuna denk geldi. 1992 Mart'ında Türkiye tarihinin en kanlı Nevruz'unu yaşadı. İki günde yüzlerce kişi öldü. Cumhurbaşkanı sorunun şiddetle çözülemeyeceğini görüyordu ancak PKK'nın uyguladığı teröre karşı başka yapılabilecek bir şey de yoktu. Özal kendisinin double track dediği planı yürürlüğe koydu. Bundan böyle işi iki koldan yürütecekti. Bir yandan şiddete karşı en sert yöntemle karşılık verilecek, öte yandan da gizli diyalogla çözüm aranacaktı. HEP'li milletvekilleri ile de temas o günlerde başladı. HEP milletvekili Sırrı Sakık, Özal'la görüşmelerini şöyle anlatıyor. Bir arayış içindeydi. Ülkenin en büyük sorunu bu. Bunu çözmek istiyorum diyordu. Kendisine bu sorunu çözen ikinci Mustafa Kemal olur dedik. Çözüm için parlamentodaki milletvekillerine büyük görev düştüğünü söyledi. 1992 yazında Özal'ın siyasi çözüm önerisi kağıda döküldü. ANAP milletvekili Adnan Kahveci, Güneydoğu'da bir süre inceleme yaptıktan sonra Kürt sorunu nasıl çözülmez başlıklı bir rapor hazırladı. Bu raporda Kürt sorununun ciddi bir şekilde ele alınmaması durumunda iç harbe kadar gidilebileceğini belirterek şöyle deniyordu. Askeri çözüm hiçbir ülkede çözüme ulaşmamıştır. Bugün Kürt sorunu siyasal bir kriz haline almıştır. Çözüm için cesur siyasal kararlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek Kürtlerin siyasal hakları verilmelidir. Bu durum Türkiye'de demokrasiye yeni ufuklar açmakla kalmayıp PKK gibi terör örgütlerine olan halk desteğini de ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kahveci'nin bu raporu üzerine el yazısıyla bazı değişiklikler yapıp kendi raporu olarak Başbakan Demirel'e gönderdi. MGK toplantısında da GAP televizyonunda Kürtçe yayını savundu. Kürtçe eğitiminde serbest bırakılmasını isteyen Özal, federasyona karşı olmasına rağmen federasyonun da tartışılmasına taraf olduğunu söylüyordu. Asker hemen bu noktada itiraz etti. Genelkurmay Başkanı bunun tartışılmasının bile askeri sıkıntıya sokacağını, askerin moralinin bozulacağını söyledi. 1992 kışında Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir operasyon başlattı. PKK, güneyden Barzani Kuvvetleri, kuzeyden de Türk askeri tarafından sıkıştırılmıştı. Bu aşamada Talabani, Apo'yu ateşkese ikna etti. Bu mesajı Türkiye'ye iletmesi için de Arap dünyasının etkili gazetelerinden El Hayat'ın yazarı Kamran Karadagi'yi görevlendirdi. Karadagi sonrasını şöyle anlatıyor. Talabani bu barış girişimi çerçevesinde Öcalan'ın ateşkesi hazır olduğunu Türk tarafına iletmemi isteyince hemen Türkiye'deki dostlarımı aradım. Mesajı Özal ve Demirel'e ulaştırdım. Karadagi'nin dostum dediği isim Cengiz Çandar'dı. Çandar, Karadagi ile görüştükten bir gün sonra köşkte düzenlenen bir iftar yemeğinde durumu Özal'a aktardı. Özal, açıklasın bakarız diye kestirip attı. Terör örgütü başı Öcalan'ın ateşkesi ilan edeceği basın toplantısına katılacaklar arasında Cengiz Çandar da vardı. Apo'nun kendisiyle görüşüp bazı mesajlar vermek istediğini bilen Çandar, bunu Özal'dan başka kimseye duyurmamıştı. İşlerin sarpa sarma durumunda Özal, benimle ilgisi yok deyip sıyrılacaktı. İşler olumlu giderse de Çandar devreden çıkacak, konu esas sahiplerine devredilecekti. Apo'nun Mart 1993'teki basın toplantısını Çandar'dan başka Daily News yazarı İsmet İmset de izledi. Bu basın toplantısını izleyen gazetecilerden Çandar ve İmset'in farklı bir misyonu vardı. Çandar Özal'ın İmset'te Demirel'in danışmanıydı. Basın toplantısı bittikten sonra Öcalan kendisiyle görüşme talep eden Cengiz Çandar'ı yanına çağırdı. Talabani de odaya buyur edilmişti. Talabani bu teklifi siz işinizi kendiniz halledin diyerek reddetti. Görüşmeye İmset de dahil olunca Apo Çandar'la baş başa görüşmek istediğini söyledi. Çandar Apo'nun teklifini reddetti. Benim İsmet'ten saklayacak bir şeyim yok. Ben bu görüşmeyi Özal'a ileteceğim. İsmet de Demirel'e nakledecek. Apo artık vereceği mesajların kimlere gideceğini biliyordu. Cengiz Çandar bir ekleme yaptı. Yalnız şunu bil. Benim adım Cengiz Çandar. Onun adı İsmet İmset. Özal ve Demirel ile müzakere ediyor değilsin. Bizlerle konuşuyorsun. Biz sadece söylediklerini harfiyen bu isimleri naklederiz o kadar. 45 dakika süren görüşmede Apo, Özal'ın Kürt sorununa cesur yaklaşımını öven sözler söyledi. Ancak hükümetin ayrı, köşkün ayrı dilden konuştuğuna dikkat çekti. Sonunda lafı somut teklifine getirdi. Güneydoğu'da büyük çaplı operasyonlara girişmezlerse ben de kimseyi üzmem. Birkaç gün sonra Nevruz geliyor. Size taahhüt ediyorum ki yaprak kımıldamayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Başbakan'a da bunu söyleyebilirsiniz. Cengiz Çandar görüşmeden çıkar çıkmaz hemen telefonu Sarılık Köşk'ü aradı. Ama daha lafa girmeden hattın diğer ucundan Özal'ın öfkeyle bağırması duyuldu. Bu herif deli mi? Ne Türkiye'ye dönmesinden bahsediyor bu? Özal, Apo'nun aynı gün El Hayat gazetesine verdiği demeci okumuştu. Apo yakında Türkiye'ye geleceğini söylüyordu. Çandar, bu demecin iç tüketime yönelik olduğunu söyledi. Apo, kendi tabanına hava basıyor, önemsemeyin dedi. Apo ile 45 dakika görüştüklerini ve bir mesaj getirdiklerini anlattı. Çandar, tek ricasının Ankara'ya dönene kadar herhangi bir mesaj vermemesiydi. Özal sakinleşmişti, peki deyip kapattı. Dönüşte İsmet İmset ayağının tozuyla Ankara'da devletin zirvesine bilgi verdi. Kendi deyimiyle son derece olumlu tepki aldı. Bir gazeteci olarak hem tarihi bir haberleşmeye tanıklık ediyor hem de dökülen kanın sona ermesine katkı yapabileceğini düşünerek seviniyordu. Çandar ise Özal'la ancak ertesi gece sahurda görüşebildi. Cumhurbaşkanı ilk olarak Apo'yu sordu. Nasıl biri bu adam? Çandar kendi üslubuyla anlattı. Bildiğiniz keko, bölgenin insanı diye lafa girdi. Olmaz ya adam şu an herhangi bir partiden milletvekili olsa İstanbul Çakıl Gazinosu'ndaki Diyarbakır Spor gecesinde bağış toplatıp dansöz oynatacak. Sonra Diyarbakır'ın kanalizasyon meselesiyle ilgili heyet gelecek çözemeyecek. Yani durumu normalleşse efsane bitecek. Çandar'ın anlattıkları Özal'ı güldürmüştü. Yani tip bu mu şimdi dedi Özal. Çandar doğruladı. Ya ne olacak bizim memleketin insanı sadece siyasette daha aktif olmak istiyor dedi. Cumhurbaşkanı Apo'nun ilettiği sözleri dikkatle denedikten sonra kafasındaki çözüm önerisini ilk kez Cengiz Çandar'a açtı. Bu Özal'ın PKK'yı dağdan indirme planıydı. Asıl önemli olan ateşkesi kalıcı kılmak. Bunun için de dağdaki adamları indirmek gerek. Onun için af çıkarmak lazım. Üstelik affa önder kadrosunu ilave etmezsen sabote ederler. O yüzden kademeli bir affa ihtiyaç var. Hiç kimseyi öldürmemiş olanlara silahlarını bırakmaları halinde daha çıkmadan önceki hayatlarını aynen garantilemek lazım. Yöneticiler için de şartlı bir madde ilave etmek gerekir. Mesela 5 yıl yasaklı tutup o 5 yıl içinde suç işlemezlerse otomatik olarak siyasi haklara kavuşmaları gibi bir şey yapmak lazım. Özal adeta kafasında af yasasını oluşturmuş gibi konuşuyordu. Çandar hayretle sordu. Söylediğiniz bu yasa meclisten çıkar mı? Çıkmaz dedi Özal. O yüzden bir yol bulmak lazım. Ben de bunu düşünüyorum. Gün ışımıştı. Özal bir yandan bunları anlatıyor, bir yandan da Oruç Ağız'la saat 10'da başlayacak MGK toplantısına gitmeye hazırlanıyordu. Toplantının ertesi günü Nevruz'du. Bayram tatili başlıyordu. Şimdi heyecanla Apo bilmem ne dedi diye devlet toplanıyor. MGK tepki veriyor gibi bir görüntü vermemek lazım dedi. Kurulda ateşkes meselesini hiç gündeme getirmeyecek, bayram tatilinden yararlanarak zaman kazanmaya çalışacaktı. Çandar ayrılırken Çandar'a yeni bir durum var, yeni bir süreç başlıyor dedi. Apo'nun ateşkes başlarken vaat ettiği gibi 1993 Nevruz'un da yaprak kımıldamadı. Öcalan örgütüne sahip çıkabildiğini göstermişti. Ancak mesaj trafiğinin köşk tarafında da işler o kadar kolay yürümüyordu. Özal'a Apo'nun mesajının ulaşmasından hemen sonra yapılan MGK toplantısında asker tepkisini ortaya koydu. Daha önce Iraklı Kürt liderlerle sürdürülen pazarlıklarda sessiz diplomasi öneren Genelkurmay Başkanı Güreş, eşkıya ile pazarlığa oturulmayacağını söyleyerek kestirip attı. Güreş, İrlanda örneğini veriyordu. Orada da İRA meselesi var. Şimpen mi yoksa Şumpen mi denilen bir parti var. O, onlar adına aracılık yapıyor ama öyle bir masaya oturup onların başıyla konuşmak öyle şey olmaz. Bu sözler Cumhurbaşkanı'nın girişimlerine tepki olarak söylense de Özal'ın işini kolaylaştırıyordu. Çünkü Güreş'in verdiği örnek Özal'ın düşündüğü çözüme uygundu. O da PKK ile temas yerine Heplilerle görüşmeyi ve mesajı bu kanaldan iletmeyi düşünüyordu. Ateşkesin önemli bir şans olduğu kanısındaydı. Nevruz'un olaysız geçmesinden de umutlanmıştı. Kafasındaki PKK'lıları aftan dağdan indirme planını uygulamaya koymanın tam zamanı diye düşünmeye başlamıştı. Ancak Cumhurbaşkanı, Başbakan Demirel, Başbakan Yardımcısı İnönü ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in basma kalıp demeçlerle barış sürecini baltaladıklarını düşünüyordu. Oysa her yeni duruma göre yeni politikalar üretilmesi gerektiğini düşünüyordu. Kendi teklifinin o gün itibariyle meclisten geçmesinin imkansız olduğunu biliyor ve buna çare arıyordu. Zamana ihtiyacının olduğunu düşündü, Cengiz Çandar'la konuştu. Çandar da hemen Celal Talabani'yi aradı. Söyle Apo'ya tekrar şartsız ve süresiz uzatsın ateşkesi dedi. Ateşkesin süresinin dolmasına 2 hafta kala köşke önce Talabani sonra Hepli milletvekilleri çıktı. Özal onlara zamana ihtiyacının olduğunu hissettirdi. Hep milletvekili Sırrı Sakık, Özal'la görüşmelerini şöyle anlatıyor. Gidip ateşkes sürecini uzattırın dedi. Hatta şunu söyledi. Tepki alabilirsiniz, size saldırabilirler ama bana da saldıracaklar. Hep birlikte bunu göğüslemek zorundayız. Çünkü bu sorun el yakıyor. Bazı siyasiler Kürt soyunu diye korkabilirler. Ama görebildiğim kadarıyla askerlerin bir kanadı da artık benim gibi düşünüyor dedi. Ve biz ayrılırken de ben arkanızdayım dedi. Nisan ayı başlarında Hepliler bu mesajla Apo'ya giderken Özal da o gün o uzun Türk Cumhuriyetleri gezisine çıkmıştı. Müthiş bir arabulucu trafiği yaşanıyordu. Herkes bu kanlı düğümün Nisan ayı içinde çözülmesi için seferber olmuştu. İlk mesaj Suriye'den geldi. Talabani Çandar'ı arayarak Öcalan'la görüştüğünü ve Öcalan'ın şartsız ve süresiz olarak ateşkesi uzatacağını söylüyordu. Cengiz Çandar hemen ilk uçakla Azerbaycan'a uçtu. Özal'a hemen durumu anlatmak istiyordu. Ancak gezinin yoğunluğu nedeniyle Çandar Özal'la konuşmaya fırsat bulamadı. 15 Nisan'da 11 günlük Orta Asya turu sona ermişti. Heyet Türkiye'ye dönüyordu. Uçak Türk Hava Sahası'na girdiği sıralarda Cumhurbaşkanı'nın yanında oturan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin yerini Çandar'a verdi. Özal, anlat bakalım nedir vaziyet dedi. Çandar Apo'nun 16 Nisan'da basın toplantısı yaparak ateşkesi uzatacağını söyledi. Özal düşünceliydi. İyi de açıklasa ne olacak dedi. Sonra kendi sorusunu kendi cevapladı. Bu iş böyle devam edemez. Eğer önümüzdeki bir ay zarfında da bu işi çözecek bir tavır ortaya konmazsa terör geri dönebilir ve korkarım ki eski dönemi arayacağımız şiddetle geri dönebilir. Cumhurbaşkanı hükümetin Güneydoğu halkının hissiyatını ve PKK'nın pozisyonunu hesaba katmadan açıklamalar yapıp işi güçlendirdiği kanısındaydı. Aslında kanun hükmünde bir kararnameyle hemen kademeli bir af çıkartılabilir ve PKK'lılar dağdan indirilebilir. Yöneticileri de 5 sene sonra legal siyasi hayatın içine çekilebilirler ama şimdi ben bu öneriyi getirsem Süleyman Bey hem asker korkusundan hem de bu işi çözme şerefi bana mal edilmesin diye engeller diyordu. Özal'la Çandar konunun temelinden çözülmesinde fayda olduğunu düşünüyorlardı. Yani önce askerin ikna olması. Asıl cephede savaşan asker buna ikna olursa hükümet baş üstüne paşam der ve hemen iş hallolurdu. Zaten asker birçok konuda sivillerden daha esnek, hiç şüphen olmasın dedi Cumhurbaşkanı Çandar'a. Sonra da kimi zaman yaptığı gibi üst dudağını alt dudağın içine gömüp düşünceye daldı. Uçak Esenboğa'ya yaklaşırken Cumhurbaşkanı tarihi kararını Cengiz Çandar'a açıklıyordu. Eğer hükümet bir ay zarfında hiçbir adım atmazlarsa her şeyi göze alarak ortaya çıkacağım ve çözüm formülünü ilan edeceğim. Bu benim Cumhurbaşkanı olarak bütün halkıma karşı tarihi sorumluluğumdur. Bu momentumu kaçıramayız çünkü. Turgut Özal halkın karşısına çıkarak çözüm formülünü açıklayacak ve devleti harekete geçiremezse belki de yeni bir oluşum için siyasete dönerek tarihi saydığı misyonu bizzat uygulamaya koyacaktı. Dipnot Can Dündar, Sabah Gazetesi, 5 Haziran 1999. Özal'ın Türkiye'ye dönmesinden hemen sonraki gün, yani 16 Nisan günü Apo, BK'daki bu kez hep milletvekillerinin de katıldıkları bir basın toplantısı düzenleyerek ateşkesi süresiz uzattığını açıkladı. Ancak hükümetin tavrı değişmiyordu. Ankara silahlı insanlarla konuşulmaz, savaşılır diyordu. Özal, tek başına sürdürdüğü diyaloğun böylece sonuç vermeyeceğini anlamıştı. O halde şimdi kafasındaki planı devreye sokacaktı. Hepliler de Özal'ın kararlılığını Apo'ya anlatmıştı. Apo'nun kulağı Özal'dan gelecek mesajdaydı. Çözüme çok yaklaşıldığına inanıyordu terör örgütünün elebaşı. Apo ve HEP milletvekilleri basın toplantısından sonra birlikte televizyonun karşısına geçip heyecanlı haberleri izlemeye başladı. Haberleri okuyan spikerin dudaklarından dökülen cümlelerle hepsi şok olmuştu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Haberi duyduğu anda Öcalan'ın ilk tepkisi öldürdüler Özal'ı. Çünkü bu işi o çözecekti oldu. Dipnot erkeği öldürmek, mayır sayın. Cumhurbaşkanı Özal ölmüştü. Peki Özal'ın Güneydoğu meselesi sona erdirecek planı ne oldu? Kürt sorunu nasıl çözülmez başlıklı raporuyla siyasi çözümü savunan Maliye Eski Bakanı Adnan Kahveci 5 Şubat'ta garip bir trafik kazasında ölmüştü. Sisli bir havada o gün açılışı yapılacak otoyola ters yönden giren Kahveci'nin kullandığı otomobil karşı yönden gelen araçla çarpışmış. Kahveci, eşi ve çocuğu bu kazada hayatını kaybetmişti. Kahveci'nin ölümünden sonra eski bakanın otoyola neden ters yönden girdiği çok tartışıldı. Yön levhasının ters yöne yerleştirildiği iddiaları sadece iddia olmakla kaldı. Kahveci, ANAP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık hayalleri kurarken genç yaşta hayatını kaybederek siyasi tarihteki yerini aldı. PKK'nın ateşkesi ve siyasi af konularının görüşüleceği Mayıs ayı toplantısından hemen önce, birliklerinden terhis olan 33 asker ve 7 sivil, Bingöl-Elazığ karayolunda katledildi. 1998 yılında yakalanan PKK'nın ikinci adamı Şemdin Sakık, ifadelerinde bu katliamdan kendisinin hiçbir surette haberinin olmadığını söylüyordu. Gazeteler ve televizyonlar savunmasız gencecik fidanların katledilmesi üzerine ortalığı ayağa kaldırdı. Terör örgütüne nasıl af çıkartılabilirdi? Çıkartılmadı da. Af gündemden düştü, ateşkes de tarihe karıştı. Cumhurbaşkanının tartışmalı ölümü karşısında ailesine hikmetse harekete geçmedi. Semra Özal ısrarla eşinin ölümünün normal bir ölüm olduğunu ileri sürerken, dayıoğlu Hüsnü Doğan ölümde kuşku olmadığını söylemekle yetiniyordu. Tartışmayla ilgili en ilginç açıklamayı yaklaşık 10 yıl Özal'ın koruma müdürlüğünü yapan, şimdiki ANAP Adana milletvekili Musa Öztürk yaptı. Öztürk, SCV'de yayınlanan bir programda Özal'ın ölümünün normal olmadığını iddia etti. 5. kaset, 1. yüzün sonu.